Ayrım 14, sayfa 220. Sait Faik Öykü Armağanı en kıdemli ve en muteber edebiyat ödülüydü. Hakkı verilmeli, rüzgarından istifade edilmeliydi. Erol Bey kitabın basım tarihini Temmuz'a çevirdi. Aylin, baskı sırası bekleyen kitapların önüne geçirildi. Fotoğraf çekimleri hemen o gün yapıldı, adı saptandı. Kitap yayına hazırlanırken Aylin'in hayatının roman olması için çok ısrar eden Ercan yardımını yine esirgememişti. Aktüel dergisinde fotoğrafları da kullanarak kitapla ilgili bir tanıtım yapmayı önerdi. Yayın evinden tanıtım için henüz erken olduğunu söylediler. Tanıtım kitabın çıkmasına birkaç gün kala, hatta çıktığı hafta yapılmalıydı ki yazıyı okuyanlar satın almaya gittiklerinde kitabı bulabilsinler. Yoksa kitap unutulurdu. Aynı haberi de dergi ikinci kez basmazdı. Ercan'a söyledim bunu, hak verdi. Pekala dedi. Haberi Kürşat yapacak. Sen roman hazır olunca onu ara aktüelden. Hemen gerekeni yapar. Ben de bilgilendireceğim onu zaten. Kürşat'a her ne söylediyse Ercan, çocuk haberin peşine düştü. İki günde bir arıyor, ne zaman röportaj yapacağız diye soruyor. Ben de daha vakit var diyordum. Derken bari birkaç resim verin, teaser yapayım demeye başladı. Erol Bey doğru bulmadığı için resim de vermedik. Kürşat'ın belki de 10. telefonundan sonra kitap nihayet hazır oldu. Aktüele telefon ettim, Kürşat Bey'i bağlamalarını söyledim. Kim arıyor diyelim? Ayşe Kulin. Az bekledim. Alo, dedi Kürşat. Kürşat, müjdem var. Hadi gel, ne istiyorsan veriyorum dedim. Ses çıkmadı Kürşat'tan, hatta uzadı sessizlik. Hayrola, peşimde koşmaktan helak oldun, telefonlardan düşmedin, şimdi nazlanıyor musun? Estağfurullah. Tamam, o zaman nasıl yapalım? Sen mi bana gelirsin yoksa ben mi dergiye geleyim? Parantez içinde uzayan sessizlik. Kürşat, Kürşat, hatta mısın? Deli mi ne bu çocuk, bıktırana kadar aradıktan sonra şimdi hadi diyorum sesi çıkmıyor. Yoksa yine bir aksilik mi oldu? Siz hangi Kürşat'ı aramıştınız? Bana iki günde bir telefon eden Kürşat'ı aradım. Yoksa vaz mı geçildi? Hiç şaşmam, hayatımın hikayesi bu. Şey Ayşe Hanım, konuşturtmadım Kürşat'ı. Durum açıktı ama benim de sigortam atmıştı. Bu röportajı ben istemedim Kürşat, Ercan Bey istedi. O ısrar etti, vazgeçtiyse açıkça söyle. Ayşe Hanım, ben Kürşat Başar. Siz herhalde Kürşat Oğuz'u aradınız. Bu sefer ben konuşamadım uzun bir süre. Sonra aynı anda ikimiz de kahkahalarla gülmeye başladık. Ben dünyanın en yakışıklı Kürşat'ına bağlandığımı bilsem kendimi rezil eder miydim böyle? Bu yanlışlık benim Kürşat Başar'la dostluğumun başlangıcı oldu ve Ercan öğrenince bu hikayeye hepimizden çok o güldü. Birkaç gün sonra Engin'le birlikte Londra'ya torunları görmeye gidiyorduk. Evden biraz erken çıktık, uçağa giderken iş yeri hava meydanı üzerinde olan Ercan'a uğradım. Dosyayı resepsiyona teslim edebilirdim ama ne mi lazım, kaybolur filan diye bir koşu yukarı fırladım, Ercan'a roman provasını verdim. Şöyle bir karıştırdı, en sona eklenmiş resimlere göz attı ve bana ''Ama Ayşe, bu resimi asla koyamazsın.'' diyerek bir resim gösterdi. Baktım, Rahmi Koç'un oğlu Ömer ve Aylin. New York'ta Üner Kırdar'ın bir yılbaşı gecesi evinde verdiği kıyafet balosunda. Herhalde kolaylarına geldiği için papaz ve rahibe kıyafetlerine girmişler. Aylin'in bu kıyafetleri tedavi ettiği rahibeden tedarik ettiğine adım gibi emindim. Neden, ne var bunda dedim. Siyasileri bilmez misin? Kasım Güley'in kolejden mezun olurken mezuniyet cübbesi ve kepiyle çektirdiği fotoğrafla Demokrat Partililer seçim kazanmak için Gülek Hristiyan papazı oldu diye propaganda yapmışlardı. Koça şu veya bu nedenle kızanlar da alır bu fotoğrafı, aynı şeyi yaparlar. Sakın Ayşe, öyle bir şey olursa mahvederler seni. Doğru söylüyordu. Siyaset hele de Türkiye'de öylesine kirli bir işti ki her şey mümkündü. Hemen yayın evini aradım. Erol Bey seyahatteydi. Oğullarından biriyle konuştum. Çıkartamam resmi, artık çok geç Ayşe Hanım dedi. O halde ben kitabı basmaktan vazgeçiyorum. Baskıya girdiyse baskıyı durdurun. Ya biraz gecikmeyle yeniden basalım ya da kalsın bu kitap. Uzun bir sessizlik oldu. Bari yerine koyabileceğim bir başka resim yollayın dedi sonunda. Arabada Nilüfer'den aldığım birkaç albüm vardı. Bizi hava meydanına bıraktıktan sonra Engin'in şoförü albümleri Nilüfer'in evine teslim edecekti. Deli gibi aşağı koştum. Albümleri bagajdan çıkarıp tekrar yukarı koşarken Engin arkamdan uçağı kaçıracağız diye bağırıyordu. Alelacele bir resim seçtik Ercan'la. Tam ayrılırken Ercan, albümleri bana bırak, belki daha iyi bir resim seçerim aceleye gelmeden dedi. Ama albümler aileye teslim edilecekti bugün, söz vermiştim. Şoför gelip alsın sizi bıraktıktan sonra. Ben seçtiğim resmi kendi şoförümle yollattırırım yayın evine. Daha ne yapsın sevgili arkadaşım? Binlerce teşekkür ettim, çıktım. Arabada kızgın çaydanlık gibi fokurdayan Engin'in yanına otururken şoföre de sıkı sıkı tembih ettim. Bizi bıraktıktan sonra yine buraya uğrayıp Ercan'dan albümleri almasını ve hemen ona yazıp verdiğim adrese götürmesini. Biz Engin'le bir hafta sonra Londra'dan geri döndüğümüzde şoför çoktan albümleri Ercan'dan almış, Nilüfer'in Ayaspaşa'daki evine teslim etmiş, kitap da Ercan'ın seçip yayın evine yolladığı resimle baskıya girmişti. İstanbul'a vardığım akşam Tayyip'ten telaşlı bir telefon geldi. Albümleri almıştı ama bir albüm eksikti. Hemen Ercan'ı aradım. Bütün albümleri şoföre teslim ettiğini söyledi. Yayın evini aradım. Sekreter albümlerin hepsini siz alıp götürmüştünüz seyahate çıkmadan önce dedi ki doğruydu. Evimdeki dolaplara baktım, albüm yoktu. Tayyip'i arayıp albümün bende olmadığını söyledim. Bir kıyamet koptu telefonda. Ayşe teyze, bul o albümü yoksa annem beni öldürür dedi. Sesi ağlamaklıydı. Bu kez evdeki tüm dolapları indirdim, kütüphanemi taradım. Aramadığım yer kalmadı, albüm yoktu. Yeniden aradım Ercan'ı. Acaba albümleri bıraktığım gün odayı temizleyen kadın yanlışlıkla birini başka bir yere koymuş olmasındı? Sorarım dedi Ercan. Sormuş, temizlikçi kadının haberi bile yok albümden. Şoförünü de aradım. Salih iyi düşün, albümlerden birini arabada unutmuş olmayasın diye sordum. Olur mu efendim, her gün temizliyorum arabanın içini. Öyle olsa görürdüm dedi. Pes etmedim, Salih'e bir daha sordum, albümleri doğru adrese mi teslim etti diye. Gerçekten saçma bir soruydu. Çünkü albümler teslim edilmişti, sadece tek bir albüm eksikti. Artık hayatım şöyle bir rutine oturmuştu. Tayyip'e neredeyse gün aşırı beni arıyor, albümü bulup bulmadığımı soruyor, annesini daha fazla oyalayamayacağını söylüyordu. Can havliyle ben de Ercan'ı arıyordum ama bir süre sonra Ercan telefonlarıma çıkmamaya başlamıştı. Geceleri albüme ne olduğunu düşünmekten uyuyamaz olmuştum. İştahım kaçmıştı. Neşem de kalmamıştı. Yaşama sevincimdi. Engin hafta sonu buluştuğumuzda bendeki moral bozukluğunu elbette fark ediyordu. Bir hafta sonu İzmir'e dönmeden önce, bak Ayşe, diyelim ki bu albüm kayboldu. İnsanlar evlat kaybediyorlar, evlat. Tayyip'e annesinin albümün kaybolduğunu söylesin, o da kurtulsun, sen de. Ne yapacak Nilüfer seni veya onu öldürecek mi? Sen Nilüfer'i tanımazsın dedim. İzin ver tanışayım, ben söylerim ona albümün kaybolduğunu. Sakın ha, sen karışma bu işe. Engin gitti. Ben Tayyip'e, Engin'in bana söylediklerini tekrar ettim. Yalvarırım, unutalım şu albümü artık dedim. Alt tarafı 8-10 resim kaybolan Tayyip'e, sen cesaret edemiyorsan annene ben söyleyeceğim. Tayyip'e dinlemedi bile beni. Albüm diyor, başka bir şey demiyordu. O gece içimi dökmeye telefon ettiğimde Engin'den de yüz bulamadım. Bu konudan bıkmıştı. Albüm nerede diye düşünmek yüzünden uykusuz geçirdiğim gecelerden de ben bıkmıştım. Derin bir uyku sonsuza kadar. Albüm yüzünden ölüm. Uçuk bir film adı gibiydi. Elbette intihar edecek halim yoktu ama sapıtır mıydım acaba albüm yüzünden? Adı Aylin kitapçılara girdiğinde ben Urla'daydım. Engin'le arabaya atlayıp İzmir'e gittik. İkinci kordondaki kitapçıya sorduk. Kitap gelmiş ama henüz koliyi açmamışlar. Koliyi açtırdık. Telaşımızı görünce, önemli bir kitap mı bu diye sordu kitapçı. Benim için evet, çünkü ben yazarıyım dedim. Haşır huşur yırttığı kağıtların içindeki kutudan bir kitap alıp uzattı. İçim titreyerek aldım, adını okudum, iç sayfaya baktım. İç kapak adını okudum, arkasını çevirdim, mükemmeldi. Kitabı kalbimin üzerine bastırdım. Nihayet gönlüme göre basılmış bir kitabım vardı. 5 adet satın alıp çıktık. Ali'nin ilk çocuğu Tara, babasının işi dolayısıyla yaşadıkları Cenevre'de 1997'nin 2 Temmuz'unda doğdu. Ben Tara ile tanışmaya gittiğimde kitap neredeyse 15 gündür piyasadaydı. Aynı akşam annem aradı tarayı sormak için. Yumuk yumuk gözlerini, yatışını, kokusunu uzun uzun anlattım. Ben de Engin'i aradım, kitabımı sordum. O tek bir cümle söyledi, pek çok şey anlatan. Üçüncü baskısını yaptı dedi. 10 gün sonra İstanbul'a döndüğümde 5. baskıya hazırlanıyordu Adail'in. Hiç kimsenin öngöremediği bir şekilde satıyordu. Kürşat Oğuz'un Aktüel dergisindeki resimli röportajından başka reklamı da yapılmış değildi üstelik. Kulaktan kulağa yayılıyordu ünü. Bir yandan da edebiyat dergilerinde çok satanlar listesinden inmediği için yerden yere vuruluyordu. Ağustos'un son günleriydi. Urla'daki evde telefon çaldı, açtım Erol Bey. "Ayaktaysan bir yere otur Ayşe," dedi. "Hayrola Erol Bey, kötü haber mi geliyor?" "İyi haber geliyor, kaybolan albüm bulundu." "Nülüfer'in albümü mü?" "İçinde Kasım Güley'in eşi ve çocuklarıyla çekilmiş resimler olduğuna göre evet." "Nerede buldunuz?" "Kasada." "Siz bana bütün albümleri iade etmemiş miydiniz?" Sonradan Ercan Arıklı yayın evine bir albüm daha yollamış. Değiştirilen resmin yerine bir başka resim konması için. "Sen o kadar titizlenmişsin ki albüm kaybolmasın diye siz gelene kadar Ömer albümü kasaya kilitlemiş. Biz albümü ararken de aksi gibi o yurt dışındaydı. Haberi bile olmadı o telaştan. Tesadüfen bugün başka bir nedenle ben o kasayı açınca buldum. Siz albümü hemen kasaya geri koyun, İstanbul'a dönünce gelir alırım sizden." "Tamam Ayşe, sen de güzel bir uyku çek bu akşam," dedi Erol Bey. Telefonu kapatır kapatmaz müşterek dostlarımızdan Ayşe aile albümümüzü yürüttü gibi sözler sarf ettiğini duyduğum için son derece kızgın ve kırgın olduğum Tayibe'yi aradım. Albümün bulunduğunun haberini verdim ve İstanbul'a döner dönmez annesinin evine teslim edeceğimi söyledim, kapattım telefonu. Yarım saat sonra Erol Bey beni yeniden aradı. "Ayşe, Tayibe Hanım geldi, odamda oturuyor. Ben seni yan odadan arıyorum. Israrla albümü istiyor. Sen kimseye vermememi söyledin ama almadan gideceği yok. Ben ne yapayım şimdi?" diye sordu. "Albümü aldığına dair kağıt imzalatın verin," dedim. Zannettim ki bu kitaba dair kabus böylece bitecek. Meğer kabus henüz başlamamış bile. Eylül ayına girdik. 6. 7. 10. 25. 29. 30. baskılar. Kitap durmuyordu. İpini koparmış balon gibi yükseliyordu sürekli. Derken hayır derneklerinden birinin başkanı olan bir hanım aradı bir konuşma yapmam için. Zaten hala Urla'daydık çoluk çocuk. Kabul ettim. Kalktım gittim. Hanımın evi İzmir'in kordonunda, ancak birkaç adet kalabilmiş o güzelim taş evlerden biriydi. Kapıdan girdim ki ev tıklım tıkış dolmuş. Genç, orta yaşlı, yaşlı, her yaştan onlarca hanım bir ağızdan cıvıldaşmakta. Beni görünce etrafımı sardılar, öptüler, sarıldılar, baş köşeye oturttular. İltifatlar, ikramlar, bir kitapta ünlü olmuş bir yazara bu kadar iltifat edilebiliyorsa, sahne starlarının haydi onları da geçtim, gücü elinde tutan politikacıların sevgi ve hayranlık gösterilerinden şımarmaları, kendilerini vazgeçilmez zannetmeleri kaçınılmazdı. O gün odalara, merdivenlere dağılmış hanımlara, cılız sesimi duyurabilmek için bağırdım durdum. Akşam eve döndüğümde sadece sesim kısılmakla kalmamıştı. Aynı derneğin başka semtlerindeki şubelerinin başkanlarına hayır demeyi beceremediğim için onlarca konuşma sözü vermiştim. Evet, yazı yazmak kaderimdi benim. Ben yazmak için dünyaya geldiğime çocukluğumdan beri hep inanmıştım. Ama hesapta konuşmak hiç yoktu. Ancak her gün, her geçen gün öğreniyordum ki sürdüğüm arabanın iki atı vardı. Biri yazmaksa diğeri konuşmaktı. Derneklerde, okullarda, üniversitelerde, belediyelerde, açılışlarda, kapanışlarda, bir yerlerde sürekli konuşmak. İstesem de istemesem de konuşmak. Ailenin kitabı beni üne ve geçimimi sağlayacak paraya kavuşturmuş ama karşılığında huzurumu götürmüştü. Çok eski bir dostluğun da zedelenmesine sebep olmuştu. Çünkü Nülüfer, kitabın kazancı ile bir fon yaratmamı ve ailenin adına tahsis edeceğim bir bursla her yıl Amerika'da bir öğrenciye tıp tahsili yaptırmamı istiyordu. Her baskısı 2000 adet basılan ve yazarına %12 telif getiren bir kitapla Amerika'da bir öğrenciye tıp tahsili yaptırmam, aç kalmayı göze alsam dahi mümkün olmazdı. Bunu dilim döndüğünce anlattım ama sanırım Nilüfer, Türkiye'yi Amerika ile karıştırdı ve kazandığımı zannettiği paraları kazanma imkanım olmadığına hiç inanmadı. Kasım ayında beni başka bir sürpriz bekliyordu. Adı Aylin romanındaki karakterlerden biri olan Nuri, bana maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme celbini okuduğumda aklıma hemen Michel Radomisli'nin sözleri geldi. Seni uyarmış olayım. Nuri'nin dava açma merakı vardır demişti bana. Oysa benimle konuşurken ne tatlı, ne münis bir adamdı Nuri. İlk işim avukat arkadaşım Ahmet Tekeli'yi aramak oldu. Ahmet bana sonradan danışacağım diğer avukatların aksine manevi tazminat davasını kaybetme olasılığını göz ardı etmememi söyleyen yegane avukattı. Çünkü danıştığım tüm diğer avukatlar her iki davayı da kesin kazanacağımı söylüyorlardı. Engin de İzmir'de birkaç avukata danışmış, aynı yanıtı almıştı. Bu davayı ben mutlaka kazanırdım. Buna rağmen önce Nuri ile konuşmayı denedim. Rahmetli Ahmet Tekeli'nin Taksim'deki bürosunda buluştuk. Nuri yüzünde gülücüklerle geldi ve beni görünce boynuma sarıldı. Nuri, sen her şeyi kendi isteğinle anlatmadın mı bana? Adını değiştirmeden yazmam için ısrar eden de sen değil miydin? Haklısın abla ama romanda bir yer var ki doğru değildi. Hangi yer? Hani ben ilk cinsel ilişkimi yaşadıktan sonra eve dönüyorum ve Aylin Hanım'a haber veriyorum ya. Evet. İşte sonra onunla kutlama yaptık ama senin yazdığın gibi dans etmedik. Ahmet'le göz göze geldik, güldüm. Bu yüzden mi dava açıyorsun bana? Önüne baktı Nuri, bir şey söylemedi. Ahmet Nuri'ye uzun uzadıya Türkiye'de davaların çok uzun sürdüğünü, avukata avuçla para ödeyeceğini, aramızda anlaşmamızın daha doğru olacağını anlattı. Ben bir şey ödemiyorum ki avukatlara, dedi Nuri. Kim ödüyor? Kimse. Davayı kazanırlarsa bölüşeceğiz. Şansımı deneyeceğim. Belki benim de elime biraz para geçer. Ya da Ayşe Hanım kitabın telifinden bana %100 verin. Paraya ihtiyacın olduğunu söyleseydin ya bana. Ben sadece yasal hakkımı istiyorum. Olur mu Nuri? Kitapta adı her geçene %100 verilmez ki. Neticede anlaşamadık ama konuşmanız arasında Nuri, kitabın filme çekilme ihtimalini de öğrenmiş oldu. Bak abla, film olacaksa Nuri rolünü ben oynamak isterim dedi. Yoksa gücenirim ha. Ben dururken niye bir başkası benim yerime oynasın ki? Nuri'ye şans diledim, el sıkıştık gitti. Arkasından baka kaldım. Yayıncı Merol Bey, Nuri'nin adını değiştirmem için beni uyarmış. Ben Nuri'nin isteği doğrultusunda değiştirmemekte ısrar etmiştim. Saf ve salak ben. Koca budala. Hiç öğrenmiyordum, hiç ders almıyordum. Neler geldi başıma neler. Aynı gün davamı telif hakları konusunda uzman olan Duygun Yarsuvat avukatlık bürosuna götürdüm. Nuri Amerika'da yaşadığı halde adres olarak Ankara'yı gösterdiği için davaya Ankara'da bakılıyordu. Her bir celsenin 3-4 ay sonraya verilmesi, bazı celselerin boş geçmesi, karşılıklı temyiz etmelerin sonucunda 6 yıl süren manevi tazminat davasını kaybettim. Aynı gün Nuri bir de maddi tazminat davası açtı. Ahmet Tekeli arkadaşım dahil danıştığım her avukatın bu davanın maddi tazminatı olmaz demelerine rağmen 4 yılı aşkın da maddi tazminat davasına bakıldı. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe roman yazan Ayşe Kulin, New York'ta bir el arabasında zerzevat satarak hayatını kazan Nuri'den kitabımda bahsederek ona nasıl maddi zarar verebilirdim, bu sırrı ancak Türk adliyesinde bu kararı veren hakim biliyor. Kararın böyle çıkacağı kendine malum olan dava hakimi, bence sicilini korumak için davayı bir bilirkişiye devretmişti. Yıllar sonra bu karara Mart ayında varan bilirkişi, kararını verdikten sonra kararını aylarca bir türlü imzalayamadı. Araya adli tatili bile soktu. Böylece ödeyeceğim tazminat faizi de arttıkça arttı. 10 yılı aşkın süren davanın harç masraflarına, bir de avukatımın Ankara'ya uçuş, konaklama, yeme içme masraflarını ve 10 yıllık birikmiş faiziyle ödenecek tazminatı ekleyin. Ailinden alın teriyle kazandığım her kuruşu zaten başlı başına bir tiyatro olan davaya vermiş oldum. Nuri ve avukatları para kazandılar ama bir başka boyutta. Bir başka mahkemede vebalini ödeyecekleri bir borcu da sırtlanmış oldular. Ben Türk adalet sistemine dair ilk dersimi çocuklarımın velayet davasına bakılırken almıştım. Çünkü davalı olduğum ilk kocamın parasal gücü benim fersah fersah önümdeydi. İkinci dersimi de belli bir çevrenin kolladığı davacıma hiçbir maddi zarar vermeden maddi zarar tazminatı ödeyerek almış oldum. Haksızlığa çaresizlikle boyun eğerken şu iki karara vardım. 1. Bir daha biyografi yazmak yok. 2. Beni Türk doktorlarına teslim edebilirsiniz. Türk adaletine asla. Aylin'in kitabı beni sadece ünlü değil filozof da yapmıştı. Ha, biraz da yalancı. Çünkü bir zaman sonra Türkan Saylan için son bir biyografi de yazacaktım. Türk adaletine de başvuracaktım ama bir şeyi öğrenmiş olarak. Hayatta asla büyük söz söylemeyeceksin. Ey yazar, az satsana. Aylin'in kitabı peynir ekmek gibi satmaya başlayıp beni satış listelerinin en tepesine oturtunca Orhan Pamuk romanlarından birinin başlangıç cümlesi bir kitap yazdım hayatım değişti. Benim gerçeğim oluvermişti. Birkaç hafta içinde ünlenmiştim ama iki ödülün getirdiği itibar çok satanlar listesinde eriyivermişti. Bir şey daha öğreniyordum. O da bu ülkede aynı anda iyi ve çok satan yazar olmak neredeyse mümkün değildi. Ya iyi yazar olunacaktı ya da çok satan. En baba eleştirmen bile karizmayı çizdirmemek için çok satan yazara iyi yazar diyemiyordu kolayca. Şöyle bir mantık çizgisi izliyordu eleştirmenler. Çok satan kitaplar büyük kütlelere hitap ettikleri için değersizdir. Birikimli, eğitimli ve üstün insanlar halk kitlelerinin hoşlandıklarını değil, az satan kitapları değerli bulurlar. Demokrasinin en makbul rejim kabul edildiği, dağdaki çoban ile kürsüdeki bilim adamının eşitlendiği, elitin başbakan katında küçümsendiği günümüzde, bu ne müthiş çelişkiydi, eleştirmenler ve edebiyat insanları adına. İyi edebiyat Osmanlı döneminde olduğu gibi sadece elitin tekelinde olsun istenseydi, 500'ü aşkın işaretle yazılan eski yazıyı 28 harflik alfabeye mi çevirirdik? Eleştirmenler kendini çok geniş kitlelere son satırına kadar okutabilmiş bir kitabın bunu nasıl başardığını hiç merak etmediler. Okur acaba romanın diline mi, kurgusuna mı yoksa konusuna mı kapıldı? Neden bu kitabı çok sevdi? Gibisinden bir soru da sormadılar. Bana da kitaplarımın satışını engellemek mümkün olamayacağına göre çok satan yazar olmak düştü. Çok satan yazar sıfatımla televizyonlardan aranıyordum. Gazeteler, dergiler benimle röportaj yapmak istiyorlardı. Sokakta yürürken yanımdan geçenler beni durduruyor. Siz Ayşe Kulin misiniz diye soruyorlardı. Şaşırıyordum, utanıyordum. Bu yenilikten hoşnut değildim. Ben atılgan olmayan, çekingen yapılı, burcunun özelliklerini taşıyan bir insandım. Burçlara dair tek bir kitap yoktu ki başaklar için arka planda kalmayı tercih ederler diye yazmasın. Pısırıklığa yakın bir arka plan merakı vardır bende, babamdan geçme. Toplu fotoğraflarda babamı ara ki bulasın. En arkalarda bir küçük kafadır hep. Ben de onun kızıyım işte. Ama yine babamdan geçme, haksızlığa karşı baş kaldırma, doğru bildiğinde ısrar, yanlış bulduğuna tepki gibi niteliklerle sıyırtmıştım pısırıklıktan. Azıcık tortusu kalmış. 50 yaşından sonra birdenbire ünlenmenin bedeli bu yüzden benim için ağır oldu. Hele de sürekli bir yerlerde konuşmak zorunda kalınca sesim zaten en ufak bir tozda kısılır çıkmaz olur, elimi kolumu nereye koyacağımı ise yeni yetmeler gibi zaten hiç bilememişim. Leylek bacaklarımla değnek kollarımın arasına sıkışmış, fazla gelişmiş bedenimle orantısız bir görüntü yarattığımı bilerek bir sahnede durduğumda sesim stresten büsbütün kısılıyor. Söyleyeceklerim aklımdan kaçıyor, başlıyordum mecburen doğaçlama yapmaya. Bu kadın saçmalıyor ya, bir daha çağırmayalım bunu demiyordu kimse. Televizyondaysa önceden ayna önünde prova yapılmış, düzgün cümlelerle hazırlanmış, başı sonu belli konuşmalar yerine o anda aklıma geleni söylediğim için ünleneni beni korumak niyetiyle başıma baba kesilen enginden program sonlarında azar işitmek kaderim haline gelmişti. Can çıksa huy çıkmıyor. Televizyonlara hazırlıklı gitmeye niyetlensem de olmuyordu işte. Ben neysem oydum. Hatta özellikle iyi hazırlanırsam başıma gelmedik kalmıyordu. Bir Rotaryenler toplantısında mesela rezil olmuştum. Engin halime o kadar acımıştı ki azarlamaya dili varmamıştı. İzmir'de Rotaryenlerin yıllık toplantısında konuşma yapacaktım. Tanınmış bir otelin kocaman balo salonunda şeref masasına oturdum. Derneğin malum töreninin bitmesini bekledim. Sıra bir türlü bana gelmiyordu. Bir telaş, bir koşuşturmaca. Işıklar söndü, tekerlekli servis arabasının üzerinde mumları yanan bir pasta girdi içeri. Eşi kocasına bir sürpriz yapmış. Toplantıyı başkanın doğum gününe denk getirmiş. Başkan mumları üfledi, pasta kesildi, dağıtıldı. Nihayet beni konuşmam için kürsüye çağırdılar. Otel salonu, başkan, doğum günü, iyi ki doğdun başkanım şarkısı. Ben mikrofona doğru yürürken aklıma bir fikir geldi sanıyordum. Meğer içime şeytan girmiş. Mikrofonu elime aldım. Marilyn Monroe'yi taklit etmeye çalışarak dudaklarımı büze büze karga sesimle "Happy Birthday Mr. President" diye şarkı söylemeye başladım. Herkes hayretle bana bakıyordu. Onlar anlamadıkça ben büsbütün abartıyordum. Şarkı bitti, kimse gülmedi. Ön masada oturan Engin'i gördüm, ellerini başının arasına almış önüne bakıyordu. Bir an açıklayayım diye düşündüm. Diyeyim ki Marilyn, ilişkisi olduğu Başkan Kennedy'nin doğum gününde ona böyle şarkı söylemiş, aynı gecenin sabahında ölü bulunmuştu. Bu sefer başkanın eşinin yanlış anlamasından korktum, vazgeçtim. Otellerin balo salonlarından o gün bugündür tırsarım. Bir de günlük yaşantımda sokaklarda dolanırken tanınmanın stresi vardı. Yürüyüş yaparken, çarşı pazarda alışveriş ederken, bir kafede arkadaşlarımla otururken bilinir olmak, benim gibi modayı takip etmeyen, makyaj yapmayan, bakımlı olmayı iş edinmemiş biri için kolay değildi de, tesellisi, beni tanımayanların tanıyanlardan çok daha fazla olması, çok eğlenceli durumlar yaşatabilmesiydi. Mesela bir yaz günü Bodrum Yalıkavak'taki kitapçıda kitaplarımı görmüş, bunlar iyi satıyor mu diye sormuştum satıcıya. Ne diyorsun abla demişti adam. Bir bu karı bir de Ahmet Altan olmasa kapa dükkanı git evine yat. Bu ikisinin sayesinde ekmek yiyoruz. Bir başka seferinde de İzmir Konak'ta DNR'a imzaya giderken dükkanın üç adım ötesine tezgahını kurmuş olan korsan satıcıya yerde duran kitaplarımı göstererek "Şimdi ben bunlara para ödemeden alıp gitsem ne yaparsın?" diye sormuştum. "Niye alasın ki? Hırsız mısın sen?" "Hırsız olan sensin çünkü o kitaplar benim." "Nereden senin oluyormuş?" "Dur ya sen Ayşe Kulin olmayasın." Ve bunu söylediği anda koluma sımsıkı yapışıp bağırmaya başlamıştı avaz avaz. Ayşe Kulim burada, canlı canlı alın kardeşler alın, Ayşe Kulim burada. Korsan kitap satması yetmemiş gibi bir de korsan imza yapacaktı yüzsüz. Kolumu zor kurtarmıştım, hatırladıkça hala gülerim. Ayrım sonu, sayfa 236. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. Oscar. O-S-C-A-R. Marilyn Monroe. M-A-R-I-L-Y-N M-O-N-R-O-E Happy Birthday H-A-P-P-Y B-I-R-T-H-D-A-Y Mr. President M-R nokta P-R-E-S-I-D D-E-N-T